Ayrım 18.
Söylemeye çalıştığım, reformcuların yenilik arzularının ve bazı durumlarda da varlıklarına ve dil cemiyetinden aldıkları maaşlara gerekçe üretme gayretlerinin esiri oldukları. Cumhuriyetin büyük sloganı, hakimiyet milletindir sloganıydı. Arapça kökenli hakimiyet gitmek zorundaydı. Bunun yerine Türkçe egemenlik kelimesini pişirdiler. Egemenliğin şüphe uyandıracak kadar hegemoniye benzediğini düşünebilirsin. Çok sayıda Türk de öyle düşündü. Ama reformcular hakarete uğramış gibi reddettiler. Sondaki lik isim son ekiydi. Egemenin egesi lord anlamına gelen eski bir Türk kelimesi ama değildi. Aradıkları kelime ige olmalıydı. Bunu geçelim. Men diye bir son ek olduğu doğru. Ama bu son ek barmendeki men gibi bir fail bildiremezdi. Hadi bunu da geçelim. Milletin yerine getirdikleri ulus Moğol telaffuzuydu. Türkler ulus derlerdi. Değişim şehvetinin son kurbanlarından birisi de bütün. Bu kelimenin yerini alan tüm, TRT'ye borçluyuz, Türkçe'de 15. yüzyıldan beri kullanılıyor. Arapça ve bütün değil, kütle demek. Bu tür şeyler de var. Taşiş, saflığını bozmak anlamlarındaki katkı kelimesi. Yardım, muavenet anlamında kullanılıyor. Taşişin karşılığı yok. Belki bunun üzerinde düşünmek istersin. Belki de reformcular Türkçeyi taşiş ettiklerini unutturmak istedikleri için kelimeyi yok ettiler. Buna ne dersin? Hiçbir kabahati olmayan istemek fiili de gitti. Şık Türkler istemek yerine dilemeyi tercih ediyorlar. Bunu da düşün. Bu değişmiş olmak için değişmek politikasının sonucu olarak dil cemiyeti, muhaliflerinin alay etmek için ortaya attıkları saçmalıkların, ulusal düttürü, gök götüren konuksal avrat bunların en ünlülerinden. Düşün bakalım, ne demek istiyor olabilirler? Kendilerinden kaynaklanmadığını ispat için uğraşmak zorunda kaldılar. Dil cemiyeti imalatının bu saçmalıklardan hemen ayrılacağını düşünürsen yanılırsın. Sokaktaki Türk için birinin ötekinden farkı yoktur. Gerçek gülünç ise, gülünç bir taklidin, gerçek değil taklit olduğunu nasıl anlayabilirsin? Mustafa, Kemal değil, bizim dekan, yeni dile Esperanto diyor. Ama bunu derken, düşündüğü Esperanto'nun yapaylığı, yoksa Esperanto'nun ne kadar düzenli bir dil olduğunun farkında değil. Reform öncesi Türkçesinin kelimeleri, herhangi bir başka dil kadar tutarsızdı. Mesela uluslararası üç kelime, coğrafi, geometri ve jeoloji. Türkçe'de coğrafya, geometri, jeoloji. Bunlar halen kullanılıyor ve kimse sorgulamıyor. Türkçenin yeniden yapılanması hiçbir zaman bir master plan doğrultusunda ele alınmadı. Yeni kelime imalatı için bir takım yöntemler ortaya kondu. Ama hiçbirisi genel kabul görmediği gibi, devletin kesintisiz desteği diye bir şey de yoktu. Yine de herkes bu yeni ulusal oyuna katılmak, kelime yapmayı denemek istedi. En çalışkan ve en başarılı kelime yapımcılarından birisi, 1957'de 59 yaşında ölen Nurullah Ataç isimli bir adamdı. Mesleği Fransızca öğretmenliğiydi. Fransızcayı kendi kendine öğrenmişti. Daha sonra da Cumhurbaşkanı tercümanlarından birisi oldu. İcatlarından bazıları zekiceydi ve pek çoğu yerleşti. Mesela içtenlik bunlardan birisi. İçten kelimesine isim son eki ekleyerek üretmişti. Kelimenin İngilizce karşılığı from hardness olabilir. Bir başka kelime karabasan. Bu iki kelime tuttu. İnsanlar bunları kullanırken köklerinin yapay olduğunun farkına varmıyorlar. Ama Ataç'ın Türklerin tüylerini ayağa kaldıran pek çok imalatından birisi de doğa. Doğa, Arapça tabiatı yerinden etti. Başarısızlıklarından bir diğeri de inkılap yerine önerdiği devrim. Türklerin %99'u tarafından kullanılıyor olmasına rağmen ben başarısızdır diyorum. Çünkü inkılap muğlak bir kelimeydi. Ve hem reform hem de ihtilal anlamına geliyordu. Devrim de öyle. Bence Ataç iki kelimeyi imal etmeli. İhtilali reformdan ayırmalıydı. Dil Cemiyeti 1940-50 yılları arasında altın yıllarını yaşadı. 1945'te Halkçı Anayasa yeni Türkçe'ye çevrildi. Kanuni Teşkilat-ı Esasiye, Türkçe ana ile Moğolca yasa kelimelerinden oluşan anayasa oldu. Belki insanlar yeni metni eskisinden daha iyi anlıyorlardı. Ama muhafazakarlar hiçbir şeye kızmadıkları kadar kızdılar. 1950'de seçimleri kazanan Demokrat Parti'nin politikası, kitlelere istediklerini vermekti. Seçimlerden az sonra Dil Cemiyeti'nin bütçesi kısıldı. Daha sonra da lağvedildi. Ama bu sonu geldi demek değildi. Çünkü Atatürk'ün vasiyeti doğrultusunda mirastan pay almıştı. Yalnız maaşlı kelime üreticileri mamullerini okullara doğrudan sevk edemiyorlardı. 1952'de anayasanın Osmanlıca metni geri geldi. 1946'da basın dilinin %57'si Arı Türkçe iken 1960'da bu oran %51'e düşmüştü. Aynı yıl demokratların devrilmesiyle yıldızlar yine parladı. 1960 darbesinden hemen sonra Dil Cemiyeti'nin bütçesi geri geldi. 28 Ocak 1961'de bütün bakanlıklara gönderilen bir tamimle Türkçe karşılığı olan yabancı kelimelerin kullanılması yasaklandı. Bu egzersiz Temmuz 1961 Anayasası'nın dilinin ne olacağını söylüyordu. Türkçe. 70'li yılların ortalarında basının kullandığı dilin %70'i sahici ya da yapay Türkçe kelimelerden oluşuyordu. Bazı yayın organlarında oran daha da yüksekti. Mesela Cumhuriyet %90'ın üstüne çıkıyordu. O noktada okurların sözlüğe uzanmaktan ya da spor sayfalarına dönmekten başka çareleri yoktu. 70'li yılların siyasi çatışmaları Dil Cemiyeti düşmanlığının tırmanmasına sebep oldu. Aşırı sağcılar cemiyeti Türkiye Türkleri ile Orta Asya Türkleri arasındaki farklılıkları arttırmaya çalışan bir hıyanet odağı olarak gördüler. Cemiyetin Türk dilini sürgit bozması ile Trotski'nin sürekli devrim teorisi arasında paralellikler kuruldu. Bazıları dil devriminin amaçlandığının, yani entelektüellerin dili ile kitlelerin dilini birleştirmek hedefinin tam tersini gerçekleştirdiğini, uçurumun daha da derinleştiğini söylüyorlardı. Bu suçlama kolay cevaplanacak bir suçlama değildi. Reformların sıradan Türklerin konuşmasını nasıl etkilediğine gelince, İzmir'deki bakkal, Ankara'daki bahçıvan, Bebek'teki kapıcı 25-30 yıl önce konuştukları dili konuşuyorlar. Ara ara yeni kelimelerden birini kullandıklarında tırnak içine aldıklarını duyar gibi oluyorsun. Bazen yeni kelimeyi İkame etmesi planlanan eski kelime ile beraber duyuyorsun. Abdullah, bizim kapıcı, örneğin mesela diyor. Geçen gün yaşlıca bir şoförün arabasına bindim. Adam Türkiye'de ne yaptığımı sorunca, dil reformu ile ilgilendiğimi söyledim. Hiç duymadığını söyledi. Bir tek Türkçe vardı ve değişmiyordu. Dil kelimesini değil de lisan kelimesini kullanıyor olması dikkatimi çekti. Peki ya mühim yerine kullandıkları önemli ne olacak diye sordum. Aynı şey değil dedi. Çok farklı. Mesela şu bina için belediye sağlam değil, tamir edilmesi önemli dese, bu demek ki 5-10 yıl içinde tamir görmesi lazım. Ama mühim derlerse hemen yarın tamir edilmesi gerekir. Besbelli ki onun nazarında Arapça kelime daha etkiliydi. Ve önemlinin yapay imalat olduğunun farkında değildi. Her dil bir kabuller bütünüdür. Dillerle meslek olarak ilgilenenlerin dışında, kabulün 1000 yıl mı, 1 hafta önce mi yapıldığı önemli değildir. Atatürk'ün mirasçısı bir tüzel kişilik olarak, Dil Cemiyeti'nin hayatı garanti altındadır. Asla lağvedilemez. Edilemedi de. Ama devralınabilir. Nitekim Başbakanlığa bağlı Atatürk Dil Kültür ve Tarih Kurumu diye yeni bir yapılanmada yaşatılacağına, eritileceğine ilişkin tasarılar var. Tasarı, cemiyete duyulan nefreti açığa çıkarıyor. Konuşmacılardan birisi, yıllardan beri dilimize ihanet ediliyor dedi. Bir başka ilginç cümle, dilimizi yoluk tavuğa döndürdüler. Profesyonel reformcuların sonu gelmiş gibi görünüyor. Ama insan, muhalifleri dinlerken, yağ kovanı geri çevirmenin imkanı olmadığını anlıyor. Osmanlıca terminolojinin geri gelmesini savunan kimseye rastlamadım. Zehra gibi radikal bir Müslüman bile çok geç olduğunu kabul ediyor. Ama iş, teknik olmayan kelimelere gelince, kavganın sürdüğünü görüyorsun. Pek çok Türk benimle hemfikir olmayacak. Ama ben yine de inandığımı söylemeliyim. Şöyle ki, Atatürk hayatının sonlarına doğru teknik terminolojinin değiştirilmesinin doğru olduğunu, arı Türkçe kullanımının teşvik edilmesi gerektiğini savunmuş ama zamanın saygı kazandırdığı kelimelerin sözde Türkçe karşılıklarını dayatmakla yanlış yaptıklarını söylemişti. Bugüne gelince, bir yanda aralarında yeni kelimelerin pek çoğunun dilin kurallarını ihlal ettiğini kabul etmekle birlikte, reformların bütünüyle doğru olduğunu söyleyenler, öte yanda da bütün bu oluşumdan nefret edenler. Buna karşın, Türkiye'de yeni üretilen kelimeleri kullanmayan tek bir yaşayan Türk yok. Bu iddiamın ispatı, bugüne kadar basında ve diğer yayınlarda gördüğüm anti-reform makalelerden hepsinin, yeni imalat kelimeleri kullanıyor olmaları. Bu durumunda iki temel nedeni var. İlki, 25-30 yıl öncesi Türkçesini genç okurların anlamamaları. İkincisi, anti-reformcuların kullandıkları kelimelerin yeni üretim olduğunun farkına varmamaları. Anti-reformcuların bir iddiası da çocukların ebeveynlerinin dilinden anlamaz hale gelmiş olmaları. Bence bu mübalağalı. Katyuşka'nın okulda başına gelen bir Türk anaokuluna gittiğini yazmıştım, değil mi? Karmaşık bir olayı anlatışını hatırlıyorum. Şöyle bitirmişti. Anlıyorsun değil mi? Aslında olay öteki türlüydü. Ya da siz büyüklerin dediği gibi. Vice versa. Kişinin tanıdığı kelimeler, kullandığı kelimelerden her zaman daha fazla. Zaten dinleyici, karşı tarafın kullandığı bir kelimeyi bilmiyorsa bile anlamını konuşmanın bütününden çıkarabilir ya da sorabilir, değil mi? Yabancılar, mesela bizim Profesör Sarnea, Arapça ve Farsça kelimelerden kurtulan Türklerin, şimdi de Fransızca ve İngilizce kelimeler kullanmaya başladıklarını söylüyorlar. Geçenlerde bir turizm ajantasının eleman arama ilanına rastladım. Genç, çalışkan, dinamik ve presentable elemanlar arıyorlardı. Bazı Harvard profesörleri gibi, yabancı dil bilgilerini göstermek için İranlı yerine Farsi diyen Türkleri bir yana bırakırsak, bu eğilimin iki nedeni var. Birincisi, Türkler kendilerini Batı medeniyetine adadılar. Tıpkı atalarının kendilerini adadıkları İslam medeniyetinin dillerini kullandıkları gibi. Onlar da Batı medeniyetinin dillerini kullanıyorlar. Bu arada belirteyim, Mersi düştü. Reformcular, teşekkür ederimci muhafazakarlarla, İşçi sınıfı ve askeri sağcıları ayrıştırdılar. Saul kazandı. Okey de itibar kaybetti. Yerini oldu aldı. İkinci neden daha saklı bir neden. Türkler çevreden duydukları Arapça ve Farsça kelimelerin umarsız biçimde demode kelimeler olduğu duygusuyla büyürler. Ama seslerini veya şekillerini beğenmedikleri için veya anlatmak istediklerini tam ifade etmediği için yeni kelimeleri kullanmayı da içlerine sindiremezler. Bir an için nakletmek, münasebet tesis etmek, hikaye etmek, izah etmek, açıklamak, ifade etmek, tavsif etmek, tersim etmek gibi kelimelerden yoksun bırakıldığı, söylemekle yetinmek zorunda kaldığını düşün. 19. yüzyıl reformlarını konu alan bir sempozyum düzenleyen bir grup İSBF öğretmeniyle unutulmayacak bir gece geçirdim. Grup başkanı, muhterem bir emekli profesör, açılış nutkunu hazırlıyordu. Ve genç öğrencilerle ilişki kurabilmek adına en modern kelimeleri kullanmaya çalışıyordu. Zo, yaşlı adam o arkaik ve saray Türkçesiyle ne söylemek istediğini anlatıyor, diğerleri de uygun yeni Türkçe sözcükler öneriyorlardı. Bir ara modern kelimesi hakkında uzun bir tartışma oldu. Yaşlı adam Asri'nin eski moda olduğunu biliyordu. Ama yerine ne kullanacağını bilmiyordu. Bir iki kişi çağdaşı önerdi. Diğerleri çağdaşın muasır karşılığı olduğunu söylediler. Sonunda moderni modern olarak bırakmaya karar verdiler. Yine İSBF'de bir sosyal antropoloğun Farklı Zihniyetler ve Kültür adlı konferansına katıldım. İlginç bir konuşmaydı. Ama mesajdan çok ortam ile ilgilendiğimi itiraf ederim. Daha başlangıçta konuşmacı yerel kültürlerle evrensel kültür arasında bir çizgi çizdi. Evrenseli ifade etmek için önce külli ile başladı. Dinleyicilerin kıpırdandığını fark etti. Anlamadıklarını ya da anladılarsa bile onaylamadıklarını sezdi. Bu defa da tümeli kullandı. Ters yönde ama eşit derecede bir mırıltı daha yükselince üniverseli denedi. O da olmayınca genel dedi. Aklına daha sonra soru cevap sürecinde birisinin kullandığı evrensel kelimesi gelmedi. Ama bu çatışmadan sonra konuşmacı her kavram için üç kelime kullanmaya başladı. Mesela causality kavramını ifade etmek için Osmanlı, Arapça, Yeni Türkçe imalat ve Fransızca kelimelerin üçünü birden kullandı. İlliyet, nedensellik, kauzalite. Tıbbi terminoloji bir o kadar karışık. Öz Türkçe terimlerin toplandığı bir lügatçe var ama pek az kullanılıyor. Çocukların doktoru, stroması ödemli endometrium dokusu diyor. Bu cümlede endometrium tissue with oedematous stroma sadece birkaç son ekle doku kelimesi Türkçe. Diagnosis'in karşılığı Arapça teşhis. İmalat Türkçe tanımak fiilinden tanı üretmiş ki ı sık rastlanan bir son ek olmaktan çok uzak. Ama David'e ait bir patoloji raporunda önemli bir şey değildi. Teşhis, tanı ve diagnoz kelimelerin üçünü birden gördüm. Eski kelimelerin hemen hepsinin ölüp gittiğine, yeni kelimelerin kalacağına göre Türkçenin geleceğine ilişkin ümit var mı? Bu mektubu Türklerin işler ters gittiği zaman kendilerini rahatlatmak için kullandıkları bir cümleyle bitirebilirim. Bu da geçer yahu. Ama doğrusu bu durumda emin değilim. Onun için Günay Rodoplu'nun önerdiği gibi kitaptan Zeki Kuneralp adında bir diplomatın hatıraları bir pasajla bitireceğim. Bu kitapta kullandığım dil hakkında bir şeyler söylemek isterim. Bunun için okurlarımın affına sığınırım. Ama konu benim için önemli. Görüleceği gibi Osmanlıca ile yeni Türkçeyi aynı cümlede birlikte kullanmaktan kaçınmadığım gibi, karşılığını bulamadığım durumlarda Batı dillerinden bir kelimenin Türkçeleştirilmiş biçimini kullanmaktan da kaçınmadım. Kökeni ne olursa olsun, düşüncemi en iyi yansıtan kelimeyi kullandım. Dilin bir amaç değil, bir araç olduğunu çoğu zaman unutuyoruz. Mesela öz Türkçeciysek ve söylemek istediğimizi ifade eden öz Türkçe bir kelime bulamıyorsak, ilgisiz kelimelere yeni anlamlar yüklüyor, sırf sosyopolitik inançlarımız izin vermiyor diye kullanabileceğimiz Arapça, Farsça veya Batı dilleri kökenli kelimeleri reddediyoruz. Böyle yapmak suretiyle hem dilimizi zayıflatıyoruz hem de nüansları siliyoruz. Vuzuh ve serahat ortadan kalktığı gibi dilin tadı da yok oluyor. Oysa bir dil ne kadar çok kaynaktan beslenirse o kadar müessir, renkli ve bereketli olur. Amin demekten başka ne ekleyebilirim ki? Bütün bunların benim hayatımı nasıl etkilediğini bir sonraki mektubumda anlatacağım sevgili Kevorkian. Sürgündeki dostum David. 2. David'in Profesör Kevorkian'a yazdığı mektupta bahsettiği konferans, sosyal antropolog doçent doktor Hüseyin Ilgaz'ın konferansıydı. İstanbul'un ender güneşli kış gününden yararlanmak isteyen Pavlovich'ler, o akşam üstü buluşup köprü altına gitmek için sözleşmişlerdi. Diana İSBF'ye çıktı. Epeydir görmediği kampüs binalarına bakınırken orada olduğunu fark eden bir öğrenci yanaştı. David'in Dekan Dülger'in yanında olduğunu söyledi. Odanın yerini göstermeye talip oldu. Profesör Pavlovich konferanstaydı ama odasına dönmedi. Mustafa Hoca ile beraber. Diana'nın laf olsun diye sorduğu konferans nasıldı sorusuna dudak büktü delikanlı. Fena değildi. Ancak söyleyiş tarzı pek kötü bir konuşmayı dinlemeye zorlanmış, dahası zorlayanlara fena halde içerlemiş gibiydi. Diana daha fazla bir şey sormasa daha iyi olacakmış duygusuna kapıldı. Delikanlı sessizleşti. Sessizliğini Dülger'in kapısına gelinceye kadar sürdürdü. Burası. İçeride Mustafa Dülger, Diana'yı abartılı bir memnuniyetle karşıladı. Mrs. Pavlovich, nasılsınız? David, dekanlık katını kolay bulup bulmadığını sordu. Diana, çok nazik bir genç adamın yol gösterdiğini söyledi. Sizinle birlikte konferanstaymış ama korkarım pek memnun kalmamış. Bunun üzerine iki erkek birbirlerine baktılar. David, işte ben de bunu demek istiyordum Mustafa, diye bastırdı. Ilgaz'ı dinlemediler bile. Ne düşündüklerini sorduğum zaman, tebliğin içeriği hakkında değil, konuşmacı hakkında ne düşündüklerini söylediler. Ilgaz'ın gerici olduğuna karar vermişlerdi. Sen de oradaydın. Adam siyasi tercihlerine dair tek kelime olsun etmedi. Nasıl böyle bir sonuca vardıklarını sorduğum zaman, cevapları besbelli oldu. Kullandığı dilden anlamışlarmış. Muhtemelen partiyi külli diye başladığı zaman kaybetti. Dülger Diana'ya döndü. Kocanız beni çok zorluyor diye şaka ile karışık dert yandı. Türkiye'de olduğunu anlamamakta ısrar ediyor. Tekrar David'e döndü, ciddileşti. Bak David, öğrencilere nüfuz etmek istiyorsak, bizi reddetmemelerini istiyorsak, kullandığımız her kelimeye dikkat etmek zorundayız. Şöyle anlatayım, 1973'te bu okulda bir araştırma yaptık. Tesadüfi örnekleme ile saptadığımız 328'i erkek, 214'ü kız, 542 öğrenciye basından seçtiğimiz 7 adet paragrafın bir bütünüyle öz Türkçe, bir de Osmanlıca ağırlıklı versiyonunu verdik. İçerik aynı, kullanılan kelimeler değişik, anlıyor musun? Evet. Paragrafları okumalarını istedik. Okudular. Sonra bu paragrafların yazarı hakkındaki, dikkatini çekerim, paragrafların içerikleri değil, yazarları hakkındaki düşüncelerini sorduk. Paragraflar anonim değil miydi? Tabii anonimdi, onu anlatmak istiyorum. Alt alta 7 kısa paragraf, yazarı belli değil. Biz öğrencilerden bu paragrafları okuduktan sonra şu tür sorulara cevap vermelerini istedik. Bu paragrafın yazarı. Her cuma namaza gider. Evet ya da hayır. Cami yaptırma derneklerine yardım eder. Evet ya da hayır. Okul yaptırma derneklerine yardım eder. Evet, hayır. Bildiği yabancı dil Arapçadır. Evet, hayır. Bildiği yabancı dil İngilizcedir. Evet, hayır.